Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle bir kardeşimiz, hocam diyor, infak, zekat, sadaka, nafaka gibi terimler üzerinde diyor, bunların arasında ne fark var? Bunların hepsi aynı amaca hizmet etmiyor mu? Yani ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılamakla ilgili olduğuna göre infak bunların hepsini içine alan bir terim değil mi diye sormuş. Doğrudur. Aslında Kur'an-ı Kerim'de daha çok infak kelimesi esas alınıyor bu gibi konularda. Zekatı da kapsıyor. Yani nafile sadakaları da. Ailesine yapılan nafakaya varıncaya kadar bütün bu harcamaları içine alan, Allah yolunda yapılan harcamaları içine alan infak kelimesidir aslında. Yani zekat da içine alabilir yerine göre. Yalnız zekat ayrıca tabii infak kelimesinin dışında da aynı ayet-i kerimenin içinde ve devamında konulda oluyor. Zekatın ayrıca farz olması sebebiyle özel bir hususiyeti de olabiliyor. Mesela hemen Bakara suresinin ilk sayfasındaki ayetlerde de bunu biz görüyoruz. Orada takva sahiplerinin özellikleri sayılırken Nestaizübillah, Bismillah, Elif, La, Mim, Zalikel Kitabü La Raybe Fi, Hüdel Muttakin. İşte kendi hiç şüphe olmayan bu kitapta özellikle bu kitap takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Kim için? Takva sahipleri için. Yani Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınan, onun yasaklarından sakınan, emirlerine uyan kimseler için bir rehberdir Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bunlar kimdir, bu takva sahipleri? اَلَّذِنِ اُمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُكُمِنَ السَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَا مُنْفِقُونَ. Hemen ilk ayette infaktan bahsedildi, bakınız. اَلَّذِنِ اُمِنُونَ بِالْغَيْبِ. O takva sahipleri bir defa gayba iman ederler. Yani görmedikleri halde Allah'a iman ederler mesela. Meleklere iman ederler. Ahiret gününe inanırlar. Gördük mü görmedik ama inanıyoruz, iman ediyoruz. Aynen görmüş gibi. Ve yukîmûne salâte, namaz kılarlar. İmandan sonra namaz geldi bu ayet-i kerimede. Ve mimmâ rezaknâhum yunfikûn, ve kendi rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak ederler, harcarlar. Burada genel bir ifade var. İnfak etmek. Devam ediyor ayet-i kerim. Velledin ümine bima unzileke ve amizde ve mamizde min kabrike. Velledin ümine bima unzileke. Ey Habibim, onlar sana indirilene iman ederler, o takva sahipleri. Sana indirilen nedir? Kur'an-ı Kerim tabii ki. Ve mamizde min kablik. Ve senden önce indirilene de iman ederler. Onlar nedir? İncil, Tevrat, Zebur. Yani kitaplara iman. Kur'an-ı Kerim'e iman ve diğer kitaplara da iman Allah'tan korkanların özelliklerindendir. Ve bil ahirette hum yukunun, ve ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. İkan, şeksiz şüphesiz, kesin olarak inanmak, sanki gözüyle görmüş gibi kanaat getirmek anlamında. Kıyamet günü de, günü gelince kıyamet kopacak, mahşer kurulacak, dünyada yapılan her şey için insanoğlu hesaba çekilecek. Bunu dolayısıyla insan, müminler bilirler ve buna iman ederler. Ülâike alâ hüden min rabbihim ve ülâike humul müflihûn. İşte onlar, yukarıda özellikleri belirtilen bu takva sahipleri bir hidayet üzerindedirler. Doğru, Allah belirlediği doğru yol üzerindedirler. Rablarından olan bir hidayet üzerindedirler onlar. Doğru yolun üzerindedirler. Dolayısıyla kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. Ve ulâike humul müflihûn. Yani korktuklarından emin olacak, umduklarına da nail olacak olanlar onlardır. Eflaha yuflihu müflihûn. Korktuklarından emin olan, umduklarına nail olan, kurtuluşa erecek olanlar da onlardır buyuruluyor. İşte burada infak başlı başına yer almış. Zekattan ayrıca bahsedilmemiş. Şimdi mesela infak kelimesi birinci derecede akraba yapılan infakı da içine alır özellikle. Mesela Bakara suresi 215. ayet-i kerimede Estağfirullah yes'elüneke ma da infikum buyruluyor. Ey Habibim, sana neyi infak edeceklerini sorarlar. Neyi harcayacaklarını sorarlar. Kul de ki, neyi nereye, daha doğrusu neyi kimlere, nerelere harcayacaklarını sorarlar. Kul ma enfektum min hayrin, hayırdan infak edeceğiniz, harcayacağınız şey kimlere olsun? Feril valideyni, ana babaya olsun. Ana baba içindir. Vel akrabine, ve diğer akrabaların içindir. Vel yetama, yetimlere. Vel mesakin, miskin denilen fakir, yoksul kimselere. Ve ibnes sebil, ve yolda kalmış kimseye aittir. Şimdi burada demek ki infakın harcama yapılabileceği yerler. Burada zekatın ötesinde genel harcama alanından bahsedildiği anlaşılıyor. Çünkü anne babaya zekat verilmez bildiğimiz gibi. Diğerlerine verilebilir mesela. Vel akrabin, diğer akrabalar dediği kardeşler olabilir. Dayı, amca, hala, teyze vesaire olabilir. Onlar fakirse zekata verilebiliyor. Ama anne babaya zekat verilmez. Ama nafaka verilir. İhtiyaçlıysa anne baba, oğlu kızı, çocuklar onlara bakmak zorundadır. İnfak etmek zorundadır yani. Dolayısıyla infak onlara o durumda yapılır. Ama diğer akrabalara hem infak, yardım yapılır, hem zekat, eğer ehilse, fakirse zekat da verilir. Kime? Diğer akrabalara, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış kimseye. Ve me tefalü min hayrin, hayırdan ne yaparsanız siz, hayır olarak ne yaparsanız, fe innallaha bihi alimün, şüphesiz Allah onu bilmektedir. Onu bilir. Yani yaptığınız hiçbir hayır kıyıda köşede unutulup kalmış olmaz. Mutlaka Yüce Allah tarafından bilinir ve kayda geçer. Yazıcı melekler onu amel defterinize işlemiştir. Yine mesela Bakara suresi 233. ayet-i kerimede ailenin geçimiyle ilgili olan infaktan, harcamadan bahsediliyor ve şöyle buyuruyor. Valel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf. Onların, yani hanımlarınızın yeme içme masrafları ve kisvetuhunne ve giyim masrafları çocuk kendisine ait olan babanın üzerine maruf ölçülerinde gereklidir. Yani örfe göre, gelir düzeyine göre, sosyal seviyesine göre yapması gereken harcama neyse o ölçüde ailesini, hanımını, çocuklarını geçindirmek babanın üzerine vaciptir. Bu da bir infak, harcama, nafaka. Zekat değil tabii ki. Zekatın verileceği yerler içinde hanımı yok, çocukları yok, torunları yok. Ama burada onların maişetini sağlamak, yeme içme, üst baş ve barınma masraflarını sağlamak evinin reisi sıfatıyla çocukların babasına, hanımın da kocasına ait olarak zikrediliyor. Ve bu da bir infaktır. Zekat değildir ama yine bunun sadaka hükmünde olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifle haber vermiştir. Yani bir kimsenin hanımına ve çocuklarına yaptığı harcama sadakadır demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta eftalul infak diye geçiyor hadis-i şerifte. İnfakın en faziletlisi, en değerlisi li ehlihi ve li iyalihi, kişinin ailesine, aile efradına harcadığıdır. Ailesinin yaptığı harcama en faziletli, en değerli harcamadır buyuruyor Allah'ın Resulü. Onda veli hadimihi var devamlı. Hizmetçisi varsa evde hizmetçisine yaptığı harcamalar ve diğer akrabasının yaptıkları devam ediyor. Tabii bu harcamanın, aile yapılacak olan masrafların ölçüsü maruf olmakla birlikte gelir düzeyi düşük olan kimsenin kendi gelirine göre harcama yapabileceği de başka bir ayet-i kerimede açıkça ifade edilmiş. Yani bir kimseye gelirin üzerinde yük yükletilirse, diyelim 2000 lira maaşı var aile reisinin, 2-3 çocuğu var, hanımı var neyse, 4000, 5000 lira aylık masraf çıkarılıyor, çıkıyor diyelim. Yani ona göre özel okulda okutayım, şunu yapayım, bunu edeyim, elbiseleri en güzellerinden alayım falan derken, aydan aya borçlandıkça bakıyorsunuz, 2000 lira yetmediği gibi iki katına kadar, 2000 lira daha borçlanma ortaya çıkıyor diyelim. Böyle bir hayatın tabii ki de devam etmesine imkan olmaz. O zaman hemen kendi durumumuza göre, maruf ölçümüz nedir bizim? 2000 lira maaş durumumuza göre bizim çocuklarımız özel okulda değil, devletin uygun okulunda okumalıdır. Devletin okulları içinde de eğer oğlumuz kızımız başarılıysa, gerekli teşvikler yapılmış, başarı seviyesini yükseltmişse, devletin okullarından da en kaliteli olanlar var bildiğimiz gibi. Yani diğer özel okulları aratmayan devlet okulları da var bugün. Çocuğu başarıya sevk eden, başarılı olmasını sağlayan oğlumuz kızımız oraya yönlendirilir. Ve hiç de mağdur olmadan diğerleriyle yarışarak, özel okullardaki çocuklarla yarışarak yine toplumda yerini alır. Yarın yüksek öğrenime giderken gerekli puanı kazanarak yerini bulabilir. Onun marufu odur. Yani buna benzer tabi ölçü şu ayet-i kerimede verilmiş. Talak suresi 7. ayet-i kerimede لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْنُفِقْ مَا اَتَاهُ اللّٰهُ. Hali vakti yerinde olan kendi durumuna göre infak etsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani mali durumu yerinde olan cimrilik de yapmasın. Kendi gelir düzeyine göre ailesini geçindirsin. Fakat وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْنُفِقْ مَا اَتَاهُ اللّٰهُ. Rızkı kendisine daraltılan, fakir düşen veya gelir düzeyi yeterli olmayan kimse ise Allah'ın kendisine verdiğinden infak etsin. Ne kadar verdiyse o kadar harcasın. Daha fazlasını harcarsa borçlanır, borca batar hale gelir. Tabii ki aile şeylerini yürütemez. Vazifelerini yerine getiremez. O yüzden Allah ona ne verdiyse ailenin de ona ayak uydurması diyelim. Aile reisinin gelir düzeyine göre hanımının çocuklarını ayak uydurarak toplumda yerini alması gerekiyor. Yok da aşırı israfa özenerek, bezenerek, borçlandırarak, evine erkeğin üzerine giderek bir sürü borç harç içinde onu batırmak yerine o ailenin marufu gelir düzeyine göre harcamak, ona ayak uydurmak oluyor. Ayet-i Kerim'in sonu şöyle bitiyor. لَا يَكَلْفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَاهَا. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. O zaman aile fertleri olarak siz de tutmayın anlamına geliyor. Yani o kimseyi 2000 lira maaşı varsa 3000, 4000 lira, 5000 lira ayda masraf yapmayı Allah ona yüklemez. O zaman ailesi de yüklemesin. Ki borç altında ezilmesin, mahvu perişan olmasın şeklinde onun marufu kendi durumuna göre olmuş oluyor. Tabi bir de bunun ötesinde infakı yaparken sevdiği mallardan yaparak hayra senat vakıf derecesinde bir ihsan ayrıca teşvik ediliyor. Yani yukarıdaki sözünü ettiğimiz aileye, ısım akrabaya vesaireye normal harcamaların yanında eğer daha da fazla bir malımız varsa bununla başkalarını biz nasıl yararlandırırız, hayra sanat neler yapabiliriz, bununla ilgili özel teşvikler de var. Tabii ki ahiretteki derecemizin yükselmesi için, daha yüce makamlara geçebilmek için bir fırsat olmak üzere bir ihsan derecesinde infak ayrıca başka ayetlerle tavsiye ediliyor. Ve Ali İmran suresi 92. ayet-i kerimede şöyle ifade buyuruluyor. Estağfirullah. لَنْ تِنَلْ بِرْ حَتَّى تُنْفِكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Siz sevdiğiniz şeyler, mallardan infak etmedikçe bir ihsan derecesine asla nail olamazsınız. Olamayacaksınız. Bir ihsan derecesi en yüce derece. İnsanı cennete götüren en yüce bir hal oluyor, en güzel amel oluyor. Ama sevdiğimiz mallardan Allah yolunda infak etmek esasına bağlanmış. Ve mâ tünfikum min şeyin, infak edeceğiniz herhangi bir şey Allah yolunda, fe innallâhe bihâlim, şüphesiz Allah onu bilir, bilmektedir. Şimdi bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman Eshab-ı Kiram'dan Ebu Talha isimli sahabi, bir ha diye çok güzel bahçesi varmış, hurma bahçesi Medine'nin kenarında, su başında olan, peygamberimizin de zaman zaman dinlenmek için gittiği bir yer. Çok sevdiği bu bahçesini, bu ayet-i kerimeyi okumuş, tefekkür etmiş, düşünmüş. Burayı çok seviyorum, Allah yolunda infak etmeliyim demiş. Diğer mallarım bana yeter demiş. Ama bu çok sevdiğim bahçeyi Allah yolunda vakfedeyim demiş. Kararını vermiş, peygamberimize gelmiş. Ya da böyle böyle demiş, filanca yerdeki bahçeyi siz biliyorsunuz, orayı Allah yolunda infak ettim, ediyorum. Kime? Medine'nin fakirlerine. Bunun mükafatı ne olur deyince Allah Resulü cennet olur demiş. Bu infakın seni cennete götürür. O zaman yalnız Allah Resulü şunu ilave etmiş. Bunu demiş genel olarak Medine fakirlerine vakfetmek yerine, gelirini dağıtmak yerine, senin ailen içinde fakirler var bildiğim kadarıyla demiş, yeğenlerinden. Onlara öncelik ver demiş peygamberimiz. Aile içinde akrabadan fakirlere öncelik vermek üzere bu hurma bahçesinin gelirini ihtiyaçlara dağıtmak üzere vakfetmeni tavsiye ederim demiş. O da öyle yapmış. Oradan ayrılmış. Gelmiş bahçeye. Zati eşyalarını da alıp orayı vakıf halinde müteveriye teslim edecek. Fakat bu arada hanımı varmış bir rivayette bahçede. Ona demiş buradan biz ayrılıyoruz. Burayı ben vakfettim demiş. Medine fakirlerine. Ne yaptın demiş hanımı? Vakfettim. Bize niye sormadın? Bizim hiç mi şeyimiz yok demiş burada. Beyim burası biz beraber ektik, biçtik, bu hale getirdik. Nedir bunun mükafat nedir deyince Allah'ın Resulü cennet olduğunu buyurdu demiş. Acaba bizim için de bir mükafat var mı? Lütfen peygamberimize bir sorsanız demiş hanıma. Rivayete göre tekrar Ebu Talha peygamberimizin bulunduğu yere gelmiş. Ya Resulallah hanımım böyle böyle diyor. Burayı biz beraber ektik biçtik bu hale getirdik. Acaba bize de mükafat var mı diye soruyor. Evet diyor Allah Resulü. Orayı o hale getiren, eken biçen, bu noktaya getiren kimin emeği geçtiyse Allah onlara da o ecri verecektir buyurunca Ebu Talha tekrar hanımının yanına geliyor. Hanımın şimdi oldu diyor. Zati eşyalarını alıp orayı vakıf olarak müteveriye teslim ediyorlar. Şimdi bu infak tabii bir adım daha ilerisi. Yani uzun ömürlü, kalıcı, ileriki asırlara uzanabilen akar özellikle gayrimenkuller üzerindeki vakıfları ifade ediyor. Mesela aynı şekilde Hazreti Ömer de radıyallahu anh bu Hayber tarafı fethedilince oradan ganimet olarak bir hurma bahçesi isabet etmiş Hazreti Ömer'e. Bitişindeki yeri de kendi parasıyla alıp büyük bir çiftlik haline getirmiş orasını. Ondan sonra da bu ayet-i kerimeler nazil olunca demiş burayı çok sevdim. Şimdiye kadar bu kadar güzel bir bahçem olmamıştı. Burasını Allah yolunda infak ediyorum demiş Hazreti Ömer. Tabii onun ilk vasiyetine, ilk vakıfname olarak örnek sayılabilecek metninde, vakfiye metninde burası satılmamak, başkasına bağışlanmamak ve mirasla da kimseye geçmemek üzere diye ifadeler var. Yani bundan sonra burası başkasına satılmamak, bağışlanamamak ve miras yoluyla oğluma, kızıma, çocuklarıma da geçmemek üzere Allah'ın mülkü olarak devam etmek üzere geliri sayılmış şunlara şunlara, fakirlere, yolda kalmış Allah yolunda olanlara sarf edilmek üzere diye Hazreti Ömer'in bir vakfiyesi de var. Güzel metin haline getirilmiş. kaynaklarda zikredildi. Mesela Buhari ve Sahih'e 22-28 nolu hadis, Müslim Vasiye 15-16 numaralı hadis olarak Hazreti Ömer'in bu çiftliğini, Hayber çiftliğini bir ihsan amacıyla Allah yolunda vakfetmesi nakledilmiş. Yine Hazreti Ömer mesela döneminde, yine aynı dönemde Hazreti Osman radıyallahu anh, tabi Peygamber Efendimiz henüz hayattayken oluyor bu hadise. Bir ara Medine Münevvere'de su kıtlığı olmuş. Bir takım su kaynakları kurumuş, etmiş, uzaklardan su getirme zorlukları ortaya çıktığı bir zamanda Rume kuyusu diye suyu zengin bir kuyu varmış. Onun suyu kolay kolay kurumuyormuş. Zengin su kaynağı olan bir yer. Tabii böyle bir darlık zamanında herkes o kuyuya yöneliyor. Fakat kuyunun bulunduğu yer bir İsrailoğullarından birine ait bir yermiş. Dolayısıyla suyu parayla satmak istiyor tabii. Nasıl olsa buraya herkes gelmek mecburiyetinde. Başka yerde su yok. Ve oradan su alanlardan bir ücret alma yoluna gidiyor. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntıyı görünce bu Rume kuyusunu diyor kim parayla alıp da vakfederse Allah ona cennetten bir makam verecektir diyor. Onunla cenneti kazanır. Hazreti Osman talip oluyor kuyuya. Tabi yüksek para teklif ediyor. Yahudi parayı görünce tamamını satmam ama seni diyor yarısını satayım. Hisse sahibi ol. Paranın yarısını alıyor. Hazreti Osman kuyuya ortak oluyor. Yalnız bunu diyor ortak mal olunca paylaşma hakkımız var diyor. Bir gün kuyunun suyu sana ait, bir gün bana ait olmak üzere diyor. Kullanma hakkımız devam edecek. Olur diyor ya. O da kabul etmiş. Dolayısıyla Hazreti Osman kendi nöbetinde hangi günden su alma hakkı varsa Hazreti Osman'ın, o gün ben para falan istemiyorum diye harcadan suyunu alabilir. Yahudi daha önceki gibi ücret almak istiyor. Bu sefer onun gününde kimse gelmiyor kuyuya. Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın nöbetinde gelip su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kaplara dolduruyorlar. Birkaç gün geçince Yahudi bakıyor, gelir kesilmiş. Faydası yok yani. Kuyuda yarı hissesinin bir faydası kalmadığını görmüş. Şöyle tekrar Hazreti Osman'a demiş, istersen kuyunun yarı hissesinden sana satabilirim. Hazreti Osman, olur ama diyor daha önceki verdiğim parayı vermem ona göre diyor. Ne verirsen. Neyse, pazarlık sonucunda tabii ki ilk satın aldığı yüksek para yerine daha düşük bir bedel ödeyerek diğer hisseyi de almış. Rume kuyusunu Hazreti Osman vakıf haline getirmiş. Burası vakıf kuyudur. Arzeden ihtiyacı kadar su alabilir diye ilan etmiş. Ama şu cümleyi de ilave etmiş. Buraya ben veya benim göndereceğim aileden adamım gelince onun su kuyruğunda öncelik hakkı olmayacak demiş. Aynen sizin gibi sıra bekleme gerekiyorsa sıraya girecek veya ben olursam sıraya gireceğim. Bu şartla burasını vakfediyorum. Benim burada öncelik hakkım olmayacak demiş. Bu da güzel bir örnek teşkil ediyor. Şimdi tabii başka ayet-i kerimelerde artık infak bir ihsan yanında zekat kelimesi, açıkça farz olan zekat tabii ki kaynaklarda zikredilmeye, geçmeye başlıyor. Dolayısıyla mesela Rakim Sürat-ı Verdi Zekat ayet-i kerimelerinde artık namazı kılınız, zekatı veriniz buyurulunca zekat kelimesi infaktan, bir ihsandan ayrı farz olarak bildiğimiz zekatı ifade ediyor. İslam'ın şartlarından birisi olan zekat bu kelimeyle ifade ediliyor. Sadaka kelimesi de çok yerde zekat anlamında yine kullanılıyor. Mesela Tevbe suresi 103. ayet-i kerimede yine sadaka kelimesi zekat anlamında şöyle ifade buyurulmuş. Hud minem valim sadakaten. Onların mallarından bir sadaka al. Bu da zekat anlamında olduğu belli. Zekat al. Tutahhirum ve tüzekihim diye. Böylece onları temizlemiş ve tertemiz hale getirmiş olursun. Hem mal hırsını gidermiş, hem kalplerindeki mala düşkünlük vesairesi eğitilmiş olur, terbiye edilmiş olur. Temizlenmiş olurlar. Fesalli aleyhim, onlara dua et. İnne sırateke sekenüllehüm. Şüphesiz senin onlarla ilgili duan onlar için bir sükunet kaynağıdır. Huzur kaynağıdır buyurulmuş. Allah Resulü zekatı alınca veren kişiye dua ettir. Veya zekat memurlarına dua etmelerini bildiriyor. Ya bu bir emir sigasıyla tabii ki zekatın devlet eliyle toplanmasını ve yine fakirlere bu elle dağıtılmasını öngören bir ayet-i kerime. Emir, peygamberimize emir, ümmetine de teşmil edilecek bir uygulama olarak Tevbe suresi 103. ayet-i kerimeye girmiş. Yani Peygamber Efendimiz zamanında aynen diğer vergiler gibi zekat devlet eliyle, yani amilun denilen görevlendirilen zekat memurları eliyle toplanıyor, depolanıyor ve ihtiyaç oldukça yıl boyunca dağıtılıyor. Hemen zekat topladık, aman bekletmeyelim, gelen o gün bütün zekatı dağıtalım, yok böyle bir şey. Depolanıyor, ondan sonra ihtiyaç oldukça düzenli şekilde dağıtılıyor. Aynen maaşlar gibi, yıl boyunca efendim öğrenci bursları gibi çok düzenli belli zamanlarda ihtiyaçlı olanın ihtiyacını giderecek şekilde sağlam bir düzen zekat depoları, zekat uygulaması üzerinde meydana getirilmiş. Dolayısıyla zekat memurlarında adaletli hareket etmesi de istermiş. Mesela gidince diyor Allah Resulü, en iyisini almayın gözü kalır diyor. En kötüsünü almayın fakirin aleyhine olur. Ortalama olsun diyor mesela. Bu güzel bir şey. Bir koyun sürüsüne gittiniz diyelim. 130 tane koyun var. 2 tane koyun alacaksınız diyelim. Malum 40'tan şey belli sayılarda 120'ye kadar. Ondan sonra 2-3 koyunu aldın. 2 koyunu gideyim efendim en iyi olanı seçeyim dediniz. 2 tane koç seçtiğinizi kabul edelim. Bu sefer bunda sürü sahibinin gözü kalır. Yani en iri hayvanlarımı seçti, bu kadar da olmaz diyecektir. Ses çıkaramaz belki ama kalben içi yanacaktır. Ya da böyle olmamalı der diyecektir. Bu belli. Gidip en zayıf olan 2 tane, işte biri topal falan, nasıl olsa sürüye pek çıkamıyor, gidemiyor neyse, bunu alalım da sürü sahibi yükten kurtulmuş olsun gibi. Çok zayıf, zılız 2 hayvan aldık. Bu da fakir aleyhinedir. O da olmaz. Ortalama diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gözü kalmasın. Tabii bu arada zekat memurlarının kesinlikle rişvet almaktan uzak durması da sağlanmış. Çünkü öyle bir durumda zekat yükümlüsünü yükünü hafifleterek hesaplamada vesairede onu kayırma gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Daha önce söylediğimiz gibi çok iyice hayvan almak yerine çok zayıf hayvanı tercih etmeler yoluyla sürü sahibine menfaat sağlayalım gibi. Defolu malları mesela zekat olarak alalım. Sağlam olanlar tüccarda kalsın gibi. Mesela 80 kat elbise var. 2 kat elbise zekat olarak alınacak diyelim mesela. 2 kat elbise. Defolu olan 2 kat geçen yıldan kalmış, beğenilmeyen, rengi tercih edilmeyen, satılmayan 2 kat elbise var kenarda duruyor defolu. Tutup onları biz zekatır diye alsak o da olmaz. Demek ki ortalama en iyisi olmasa bile yine fakire yarayışlı ortalama ne anlama geliyorsa onu almak asıl. Şimdi bunun bir örneği de başka bir amil olarak görevlendirilen bir sahabi zekat mallarını hesaplayıp alırken, teslim alırken mal sahipleri buna bir takım hediyeler vermişler. Bir deve yükü ilaveten hediyeler, hediye oluşmuş. İşte kaç deve yükü normal zekatlar, zekat varsa o kendine ait olan hediye deveyi kenara ayırmış. Zekat deposuna zekat şeyleri indirilirken malları. Peygamberimizin dikkatini çekmiş. O kenarda duran hayvanın üzerindekiler nedir demiş. Onlar zekat değil, bana hediye verildi demiş. Bana hediye verildi. Onun için Allah Resulü fevkalade üzülmüş, gadaplanmış, hemen sahabeleri toplamış, bir hutbe irad etmiş. Size ne oluyor ki demiş. Zekat toplamak üzere gidiyorsunuz, bir takım hediyeler alıyorsunuz. Bunlar zekat malı, bunlar bana hediye verildi. Hediye olarak verildi diyorsunuz. Hangi hakla bunu alıyorsunuz? Siz zekat memuru olmasaydınız, babanızın evinde otursaydınız bunlar size verilecek miydi diyor. Zekat memuru olduğunuz için verildiği belli. Yani bizi kayır, çok iyi mallarımızdan alma, hatta eksik al falan diye, bizi gözet diye belki bir takım mal sahiplerinin fakirin hakkını hakkıyla vermemek için bu rişveti verme ihtimali niye düşünülmüyor anlamında Allah Resulü sahabileri uyarmış. Ve derhal demiş bu şeyleri, bu deveyi geri götüreceksin. Üzerindeki yükleri kimlerden aldıysan tek tek geri yerlerine vereceksin demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu fakirlere dağıtın, konu kapansın demiyor bakınız. Hangi kabileden, hangi aşiretten aldıysan bu hediyeleri lütfen bu deveyle oraya kadar sevk et git ve bu hediye diye aldın ki rişvet oluyor bunlar. Rişvetleri yerine dağıt buyurmuş. Şimdi günümüze gelirsek bir zekat diyelim vergi memuru, vergi müfettişi, vergiyle alakalı olan efendim kişi gittiği yerlerde efendim ki ona büyük ikramların yapılması, otel masraflarının karşılığını vermesi, bu bir kumaş tüccarıysa, efendim konfeksiyoncuysa hemen sırtına çok kaliteli bir elbise giydirilmesi zor şeylerden değil. Ama aması var. Bunlar yapılırken güdülen amaç nedir? Arka planda tabii ki bizi gözetsin, bazı şeyleri görmesin ve dolayısıyla bizim vereceğimiz vergiler az olsun. Alınmayanlar alınmasın. Daha önden cezalı falan varsa verilmeyen vergi bunların üstü örtülsün falan diye bilfarz buna ait hiç göremediğimiz arka planın olabildiğini düşünebiliyoruz. İşte Allah'ın Resulü bu hediye zekatların yanında hediye olarak verilenleri geri götürün lütfen. Kimlerden alınırsa onlara dağıtın buyurması anlamlıdır. Ve günümüze de ışık tutacak güçtedir. Başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Enfiku min taybati ma kesebtum. Kazandığınızın iyilerinden Allah yolunda infak ediniz. Kazandığınızın iyilerinden. Tayyibat. Habais olanlardan değil. Demek ki habis olanlar da olabilir tabii kazanç. Haram olan, haramdan kazanılanlar olabilir. Onlardan değil, kazandıklarınızın helal olanlarından, temiz olanlarından Allah yolunda infak ediniz. Bu infak daha geniş anlamlı olduğunu düşünebiliriz. Gerek aileye harcama, çoluk çocuğumuzu geçindirme için yaptığımız harcamalar, gerek fakir fukaraya vereceğimiz yardımlar ve gerekse zekat olarak vereceğimiz infak, hepsini içine alan bir ifade olarak bunu düşünebiliriz. Fakat daha çok bu ma kesebtum, kazandığınız deyince ticaret malları %2,5 zekata girer derken bu ayet-i kerime delil getiriliyor. Kazandığınız şeylerin tayyip olanlarından, temiz, helal olanlarından zekat veriniz, infak ediniz ifadesi. Altın, gümüş gibi nakit paralar yanında ticaret mallarını da kapsamış. Ve külü min semerihi. O meyvelerinden, ürünlerinden yiyiniz. İza esmere. Ürün verdiği zaman olan ürününden yiyin. Ve tuhakkahu yem hasadi. Hasat zamanında da fakirin hakkını veriniz şeklinde. Burada da ölçüye dikkat çekilmiş. Yani meyvelerin, tarım ürünlerinin diyelim, olgunlaştığı zaman onların ürünlerinden yiyin. Fakat hasat ettiğiniz zamanda da öşrünü hesaplayarak, zekatını hesaplayarak fakir fukarayı verin ayet-i kerimesinde de aynı yardımlaşmanın devam ettiğini görüyoruz. Başka bir ayet-i kerime Nahl suresinde daha dikkat çekici. Yani infakın yanında ev içinde aile efradına, hizmetçiler dahil, o devirde köle veya cariye denilen evin hizmetlerini gören kimselerin yeme içme, üst baş ve diğer harcamaları dahil hepsini içine alan çok genel bir ifadeyle şöyle buyruluyor. Mesela vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Allah rızık konusunda kimini kiminizden üstün kıldı. Kiminize kiminizden fazla verdi. Vallahi fadlara baltık barabadın firizkı. Bir kısmınız zengin oldu, bir kısmınız fakir oldu. Bir kısmınız fabrika sahibi, firmalar, şirketler, holdingler sahibiyken bir kısmı orada ancak işçi, bekçi, şoför olabildi mesela. Bu şekilde rızkın tevziinde, servetlerin dağılımında Allah kiminizi kiminize üstün kıldı, farklı kıldı. Femellezine fuddilu biraddi rizkihim ala ma meleket eymanuhum fehum fihi sevaun. Şimdi bol rızık verilenler, verenlere ne oluyor ki? Zengin durumda olanlar kimse. Yani toplum içinde kendilerine bol rızık verilen zenginlere ne oluyor ki? Rızıklarını ellerinin altındaki fakirlere verip de bu hususta onları kendilerine eşit kılmakta niye isteksiz davranıyorlar? Biraddi rizkihim alâme makit eymanühüm. Yani sahillerin malik oldu demek, o devirde hizmetçiler oluyor. Köle cariye gibi ev işlerini, hizmetlerini gören kimselere, kimselere yedirmede, içirmede, üst başını sağlamada onlara hakkı olanı neden esirgiyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? Onlar da insan. Üstelik sizin işinizi, hizmetinizi görüyorlar. Evin hizmetini görüyorlar. Bahçenize bakıyorlar. Fabrikanızda çalışan işçiler aynı şekilde. Onlar size kazandırıyor. Malı mülkü yöneten, üreten, koşturan onlar, yorulan onlar yani. Dolayısıyla sizinle eşit durumda. Fehüm fihi sevaün ifadesi. Yani yeme içmede, üst baş ve diğer konularda kendinize eşit hale onları getirmede niçin isteksiz davranıyorsunuz? Size ne oluyor ki diyor Cenab-ı Hak. Rızıkta sizi farklı kıldık. Varlıklısınız yani, zenginsiniz. Büyük şirketleriniz, sanayi kuruluşlarınız, ordikleriniz falan var. Biz bunu size nasip ettik, ikram ettik. Ama emriniz altında çalışanlara da bundan hakkı olan kadarı niye vermiyorsunuz? Yani sizin eşitlik ifadesi yeme içme üst baş konusunda sanki eşitlik akla geliyor tabii ki. Zaten hemen başka hadis-i şerifte özellikle hizmetçilerle alakalı çalışanları da içine alan bir bakıma ya da köle ve cariyeleri de kapsadığı belli olan, onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, oğlum ve kızım diye hitap edin buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sizin evinizde hizmetçi durumunda olanlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Aynı sofrada sizin mutfakta yediğiniz türden yemek yesin. Siz çok kaliteli yemekler, çeşit çeşit yiyorsunuz. Evin hizmetinde, hatta onları hazırlayana ikinci, üçüncü kalitede kenarda artık yemeklerden mesela bir şey yemesini istiyorsunuz. Sofraya oturmadığı gibi sizin sofrada yediğiniz yemek cinsinden bile yedirmiyorsunuz hizmetçinize, aşçınıza neyse. Ona kenarda efendim ölmeyecek kadar, aç kalmayacak kadar bir şeyler yemesini emrediyorsunuz mesela. Böyle olamaz diyor Cenab-ı Hak. Sizin yediğinizi o madem evinizde duruyor, o cinsten o seviyede yemek yiyecek hakkı var yani. Giyim konusunda da bir bakıma öyle. Ondan sonra haklarını vermede de neyse hakkı, çekinmeden bunları vermelisiniz şeklinde ayet-i kerimede uyarı yapılmış. Bu ayet-i kerime ilginçtir aslında. Fehüm fihi sevaün. Onlar onda eşittirler. Eşit. Sizin eşit haklara sahiptirler yani. Yeme içme üst baş konularında eşit hakka sahiptirler. Bu eşitliği niye sağlamıyorsunuz? İşçilerinizle, emeğini size verenlerle niye paylaşmıyorsunuz diye bir uyarı yapılmış. Efe bi ni'metillahi yechadun. Onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Efe bi ni'metillahi yechadun. Onlar Allah'ın nimetini, verdiği nimetleri yani, inkar mı ediyorlar? Allah verdi bunları size, o nasip etti. Servetiniz büyüdü yani, bereketi içinde oldu. Bunu niye esirgiyorsunuz? Buyuruluyor. Bu konuda bir de Sebe suresi 39. ayet-i kerime var dikkat çeken. Kul ey Habibim de ki inne rabbi yebsutur rizka. Şüphesiz benim Rabbim rızkı genişletir. Lime yeşâ, dilediği kimseler için. Min ibadihi. Kullarından dilediği kimsele Allah rızkı genişletir. Önünü açar yani. Zengin olur. Mal, mülk, servet, fabrikalar, sanayi kuruluşları, bir sürü tesisler sahip olur. Ve yakdiru lehu, dilediğine de bunu kısar. Dilediğine kısar. Ve önce verir, sonradan da kısabilir. Rızkını daraltır yani, dilerse. Ve mâ enfektum min şeyin, ancak bütün bu mal mülk sahibi içinde infak, ne infak ederseniz fehüve yuhlifuhu, Allah onun yerine başkasını verir. Bu da ilginç. Ve mâ enfektum min şeyin, bunlardan elinizdeki bu size mal varlıklarından neyi infak ederseniz Allah yolunda, fakir fukaraya zekatınızı vererek, ihtiyaç sahiplerine harcama yaparak, fehüve yuhlifuhu, o Allah onun yerine ihlaf, ehlefe yuhlif ihlaf, onun yerine halef olur, yenisini verir. O eksilen, eksildi zannettiğiniz fakir fukaraya, vakıflara, yetimlere, öksüzlere falan aşevlerine harcadığınız o miktardaki mal, mülk, para yerine Allah yenisini verir. Eksilmiş olmaz yani. Bereketlenir anlamında. Ve huve hayru razıkîn, çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Size zaten o vermişti. Siz bir kısmını dağıttınız fakir fukara, infak ettiniz. Eksilmiş gibi göründü malınız ama öyle değil. Rızkı verenlerin en hayırlısı olan Allah-u Teala size yeniden bunun yerine daha iyisini verecektir. O mal eksilmiş olmayacaktır buyruluyor. Bu da Sebe suresi 39. ayet-i kerime. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.